Ayrım 34, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 406. Saat 11'i geçiyordu ve hızla Oslo'ya giden havalimanı ekspresi boştu. Harry tavandan sarkan ekrandaki haberleri dalgınca okuyordu. Daha önce bir planı vardı, yeni bir hayat kurma planı vardı. Şimdi ise 20 dakika içinde yeni bir plan kurması gerekiyordu. Delilikti bu. Harry şu an Bangkok'a giden bir uçakta olabilirdi. Fakat mesele şuydu ki bu teknik olarak mümkündü. Ama Harry bunu yapabilecek biri değildi. Bir kusurdu onunki. Bir işletim hatasıydı. Onun yumru ayağı boş vermesini, unutmasını, çekip gitmesini, kendine asla söyleyememiş olmasıydı. İçki içebiliyordu ama sonra bırakıyordu. Hong Kong'a gidebiliyordu ama sonra geri geliyordu. Epey hasarlı biri olduğu şüphesizdi. Martine'nin verdiği hapların etkisi de geçmeye başlamıştı. Harry'nin daha fazla hapa ihtiyacı vardı. Çektiği acı yüzünden başı dönüyordu. Gözleri çeyrek dönem raporlarına ve spor sonuçlarına odaklanmışken birden aklına bir şey geldi. Ya şimdi yaptığı buysa? Kaçmak, tabanları yağlamak. Hayır, bu seferki farklıydı. Harry uçuş tarihini değiştirtmişti. Yarın gece Raquel ile aynı uçakta gidecekti. Hatta business class'a yanındaki koltuğu Raquel için ayırtmış ve fiyat farkını ödemişti. Bunu ona söyleyip söylememekte kararsız kalmıştı. Ama Raquel'in ne düşüneceğini biliyordu. Raquel Harry'nin değişmediğini düşünecekti. Hala aynı deliliğin etkisinde olduğunu. Hiçbir şeyin asla değişmeyeceğini. Ama orada yan yana otururlarken, uçağın hızlanmasıyla birlikte koltuklarına yapışırlarken, sonra da uçağın havalanışını, o hafifliği, geri dönülmezliği hissederken, Raquel eski günleri geride, aşağıda bıraktıklarını ve yolculuklarının başladığını nihayet anlayacaktı. Harry Havalimanı Ekspresi'nden inip köprüden geçerek opera binasına gitti ve İtalyan mermeri zeminde ana kapıya doğru yürüdü. Camdan bakınca lüks fuayedeki kordonların ardında atıştırmalıklar ve içecekler olduğunu, şık insanların sohbet ettiğini gördü. Kapının önünde takım elbiseli ve tek kulaklıklı bir adam duruyordu. Frikik barajı kurarcasına kasıklarını elleriyle örtmüştü. Geniş omuzluydu ama kaslı değildi. Eğitimli gözleri sayesinde Harry'i çoktan fark etmişti ve şimdi onun etrafına bakınarak şüpheli şeyler aramaktaydı. Dolayısıyla Norveç Güvenlik Servisi PST'de çalışan bir polis olmalıydı ki bu da polis şefinin veya hükümetten birilerinin burada olduğunu gösteriyordu. Harry yaklaşırken adam iki adım gerildi. "Kusura bakmayın, bu özel bir parti," diye söze başladı ama Harry'nin kimlik kartını görünce sustu. "Şefinle alakası yok arkadaşım," dedi Harry. "Biriyle iki çift laf etmem gerekiyor, o kadar. Resmi bir mesele." Adam başıyla onaylayıp yaka mikrofonuna bir şeyler söyledi ve Harry'nin geçmesine izin verdi. Harry uzun süre sürgünde olmasına karşın dev iglo şeklindeki fuayede birçok tanıdık sima gördü. Medya yıldızları, televizyon spikerleri, spor ve siyaset dünyasının renkli isimleri, ayrıca kültür dünyasının az çok geri planda faaliyet gösteren duayenleri. Harry Isabelle Scoye'nin topuklu ayakkabı giydiğinde çıkmak için yeterince uzun boylu birini bulmakta zorlandığını söylemesinin sebebini de anladı. Isabelle bir araya gelmiş davetlerin arasında uzun boyuyla dikkat çekiyordu. Harry kordonu açtı ve kalabalığın arasından ite kaka pardon deyip durarak insanların beyaz şaraplarının dökülmesine yol açarak geçti. Isabelle kendisinden yarım baş kısa biriyle konuşuyordu. Ama Harry bu kişinin güç ve mevki itibarıyla Isabelle'den birkaç baş uzun olduğunu kadının ilgili ve hevesli yüz ifadesinden anladı. Harry onlardan 3 metre ötedeyken karşısında bir adam belirdi. "Ben az önce dışarıdaki meslektaşınızla konuşan polis memuruyum," dedi Harry. "Şu kadınla iki çift laf edeceğim." "Güvenlik görevlisi, buyur," dedi. Harry onun imalı konuştuğunu sezer gibi oldu. Son adımları attı. "Selam Isabelle," dedi ve kadının yüzündeki şaşkınlığı gördü. "Umarım kariyerini bölmüyorum." Isabelle kendi aralarında bir espri yapılmış gibi tiz bir kahkaha atarak "Dedektif Hall!" diye karşılık verdi. Yanındaki adam hemen elini uzatarak oldukça gereksiz bir şekilde ismini söyledi. Halktan insanların gözüne girmenin seçim gününde meyvesini verdiğini, belediye binasının en üst katında geçirdiği uzun kariyerinde öğrenmişti muhtemelen. "Operayı beğendiniz mi dedektif?" Hem evet hem hayır dedi Harry. Bittiğinde çok sevindim ve tam eve giderken kafama takılan birkaç şey olduğunu fark ettim.
Ne gibi?
Şey, Don Giovanni hırsız ve zampara olduğundan son sahnede cezalandırılması gayet uygun tabii. Gelip Don Giovanni'yi cehenneme götüren heykelin kim olduğunu da anladım sanırım. Ama merak ettiğim şey şu, Don Giovanni'yi orada bulabileceğini heykele kim söyledi? Bana bunun cevabını verebilir misin? Harry döndü. Isabella?
Isabella kaskatı bir şekilde gülümsedi. Bir komplo teorim varsa dinlemek her zamanki gibi ilginç olur. Ama belki başka bir zaman şu an beyefendiyle konuşu.
Harry Isabella'nın kastettiği adama dönerek onunla iki çift laf etmem gerek dedi. İzninizle tabii. Harry Isabella'nın itiraz edecek olduğunu gördü ama adam daha çabuk davrandı elbette. Gülümseyerek başıyla veda etti ve onunla konuşmak için sıraya girmiş yaşlı çifte döndü. Harry Isabella'yı kolundan tutup tuvalet işaretlerine doğru götürdü. Isabella'yı omuzlarından tutarak erkekler tuvaleti kapısının yanındaki duvara yaslayınca kadın öfkeyle "Leş gibi kokuyorsun" diye fısıldadı.
"Takım elbisen birkaç kez çöp konteynerine düştü de" dedi Harry. Etraflarındaki insanlardan birkaçının dikkatini çekmeye başladıklarını gördü.
Bak bu işi ya medeni bir şekilde halledeceğiz ya da kaba kuvvetlerle olacak. Michael Bellman ile işbirliğinin temelinde ne yatıyor?
Cehenneme kadar yolum var Hall.
Harry tuvalet kapısını tekmeyle açıp Isabella'yı içeri sürükledi. Harry kadını bir kabin kapısına yaslayıp kolunu onun boğazına dayadı. Lavabolardan birinin önündeki smokinli adam onlara şaşkınlıkla baktı. Harry hırıltılı bir sesle "Gusto öldürüldüğünde Bellman senin evindeydi" dedi. Gusto'nun tırnaklarının altında Bellman'ın kanı vardı. Dubai'nin yakıcısı da Bellman'ın en yakın iş arkadaşı ve dostu. Şimdi konuşmazsan Afton Post'undaki adamımı arayacağım. Artık yarınki gazetede okursun o zaman. Sonra da elimde ne varsa savcının masasına koyacağım. Hangisini seçiyorsun?
Pardon, smokinli adam konuşmuştu. Saygılı bir mesafeyi koruyordu. Yardıma ihtiyacınız var mı?
Defol git.
Adam afalladı. Bunun sebebi söylenen sözden çok o sözü Isabella'nın söylemiş olmasıydı belki ve ayaklarını sürüyerek çıktı. Nefes almakta zorlanan Isabella, "Düzüşüyorduk" dedi. Harry onu bıraktı. Kadının şampanya içtiğini nefesinden anlamıştı.
"Bellman ile sen mi düzüşüyordunuz?"
Kadın boynunu ovuşturarak, "Onun evli olduğunu biliyorum. Altı üstü düzüşüyorduk" dedi. Gusto durup dururken geldi ve kapı dışarı edilirken Bellman'ın göğsünü tırmaladı. ''Basına söylemek istiyorsan durma. Sen hayatında hiç evli bir kadınla düzüşmedin herhalde. Ama gazetelerde atılacak manşetlerin Bellman'ın karısıyla çocuklarına nasıl bir etkisi olacağını da hesaba katmalısın.''
''Bellman ile nasıl tanıştınız peki? Gusto ile siz ikinizin arasındaki bu üçgenin tamamen tesadüf olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun?''
''Yüksek mevkili insanlar nasıl tanışır sence Harry? Etrafına bir bak, bu partiye kimlerin geldiğine bak. Bellman'ın Oslo'nun yeni polis şefi olacağını herkes biliyor.''
''Senin belediyede mevki sahibi olacağını da biliyorlar mı?''
''Bir galada tanıştık, premier veya özel gösterim filan olabilir, hatırlamıyorum. Bu işler böyledir. Tarihini öğrenmek istiyorsan Mikael'i arayıp sorabilirsin. Ama bu gece aramaman iyi olabilir. Ailesiyle baş başa zaman geçiriyor. Bu sadece... bu işler böyledir.
Bu işler böyledir. Harry kadına baktı. Peki ya Truls Benson?
Kim?
Yakıcıları o değil mi? Beni öldürmesi için onu Leon Oteli'ne gönderen kimdi? Sen miydin yoksa Dubai miydi?
Sen neden bahsediyorsun yahu?
Harry gerçeği onun yüz ifadesinden anladı. Isabella Truls Benson'ı sahiden tanımıyordu. Isabella sıkı öğren gülmeye başladı.
Harry öyle üzgün görünme.
Harry şu an Bangkok'a giden bir uçakta oturuyor olabilirdi. Bir başka hayata götüren bir uçakta. Dışarı çıkmaya davrandı.
Bekle Harry.
Harry döndü. Isabella kabin kapısına yaslanmış ve eteğini sıyırmıştı. Öyle yukarı sıyırmıştı ki Harry onun jartiyerinin tamamını görebiliyordu. Kadının sarı saçının bir buklesi alnına düşmüştü.
Artık bütün tuvalet bize kaldığına göre.
Harry onunla göz göze geldi. Kadının gözleri buğuluydu. Alkolden değil, şehvetten de değil, başka bir şeyden. Isabella ağlıyor muydu? Sert, yalnız, kendinden nefret eden Isabella Skoyen. Ve sevilmenin doğuştan hakları olduğuna inanan ve bu uğurda başkalarının hayatını mahvetmeye hazır olan hınçlı insanlardandı sadece. Harry gittikten sonra kapı iki yana sallanmayı sürdürdü. Son alkışlar misali lastik keçeye giderek daha hızlı sürtünüyordu. Harry üstü kapalı köprüden geçerek Oslo merkez garına dönüp basamaklardan plataya indi. Diğer uçta 24 saat açık bir eczane vardı ama orada hep upuzun bir kuyruk olurdu. Ayrıca Harry çektiği acıyı reçetesiz ilaçların geçirmeyeceğini biliyordu. Yürümeyi sürdürerek Eroin Parkı'nı geçti. Yağmur başlamıştı ve Prinsens Sokağı'ndan geçen ıslak tramvay rayları sokak lambalarının ışığında parlıyordu. Harry yürürken durumu düşündü. Naibak'ın Opsal'daki pompalı tüfeği kolay seçenekti. Üstelik pompalı tüfek Harry'ye daha çok manevra alanı sağlardı. 301 numaralı odada gardırobun arkasında duran tüfeği almak içinse Leon oteline gizlice girmesi gerekirdi. Üstelik tüfeği bulup bulmadıkları bile belli değildi. Ama o tüfek daha etkiliydi. Leon otelinin arkasındaki avlu kapısının kilidi kırılmıştı. Yakın zamanda kırılmıştı. Harry takım elbiseli o iki adamın ziyarete geldikleri gece buradan geçtiklerini tahmin etti. Harry içeri girince arka kapının kilidinin de hasarlı olduğunu gördü. Yangın merdiveni olarak da kullanılan dar merdivenleri çıktı. İkinci katta incin top oynuyordu. Harry 310 numaralı odanın kapısını açtı. Kato'ya polisin gelip gelmediğini sormak istiyordu veya başka birinin. Ama kapı açılmadı. Harry kulağını kapıya dayadı, sessizlik. Harry'nin odasının kapısı onarılmaya çalışılmadığından anahtara gerek yoktu. Harry itince kapı açıldı. Harry çıkardığı kapı süpürgeliğinin artık örtmediği çıplak betona akmış kanı fark etti. Pencere de onarılmamıştı. Harry ışığı açmadan odaya girip gardırobun arkasını el yordamıyla yoklayınca tüfeği bulmadıklarını anladı. Fişek kutusunu da bulmamışlardı. Hala komodin çekmecesinde Kitab-ı Mukaddes'in yanında duruyordu. Harry polisin Leon oteline gelmediğini de fark etti. Otelde kalanlar da komşular da altı üstü pompalı tüfekle birkaç el ateş edildi diye işe kanunu karıştırmaya gerek görmemişlerdi. Ne de olsa ortada ceset yoktu. Harry gardırobu açtı. Giysileriyle valizi bile oradaydı. Hiçbir şey olmamış gibi. Karşı odadaki kadını gördü. Kadın sırtı ona dönük halde ayna karşısında oturuyordu. Harry'nin görebildiği kadarıyla saçını tarıyordu. Üstünde tuhaf bir şekilde eski moda görünen bir elbise vardı. Elbise eski değildi, eski modaydı yalnızca. Harry sebebini bilmeden kırık pencere camından seslendi. Kısa bir sesleniş, kadın tepki vermedi. Harry tekrar zemin kata inince dayanamayacağını anladı. Boynu alev almış gibiydi ve yüksek ateşi sebebiyle gözeneklerinden ter boşanıyordu. Ter içinde kalmıştı ve titremeye başladığını hissetti. Barda çalan müzik değişmişti. Açık kapıdan Van Morrison'un And It Stoned Me şarkısı duyuluyordu. Ağrıyı kesmek. Harry sokağa çıktı. Telaşla çalınan bir çanın tiz sesini duydu. Hemen ardından da mavili beyazlı bir duvar görüş alanını kapladı. 4 saniye boyunca sokağın ortasında hiç kımıldamadan durdu. Sonra tramvay geçip gitti ve açık bar kapısı tekrar belirdi. Barmen başını gazetesinden kaldırıp da Harry'i görünce irkildi. ''Jim Beam'' dedi Harry. Barmen iki kez gözlerini kırpıştırması dışında hiç kımıldamadı. Gazete kayıp yere düştü. Harry cüzdanından çıkardı. Avroları tezgaha koydu. ''Şişeyi ver.'' Barmen ağzı açık kala kalmıştı. ''Y-E'' dövmesindeki E harfinin üst kısmı bir yağ kıvrımının altında kalmıştı. ''Şimdi'' dedi Harry. ''Sonra gideceğim.'' Barmen banknotlara göz attı. Başını kaldırıp Harry'e baktı. Gözlerini ondan ayırmadan Jim Beam şişesine uzandı. Harry şişenin yarısından azının dolu olduğunu görünce iç geçirdi. Şişeyi palto cebine sokarken etrafa bakındı ve akılda kalıcı bir veda cümlesi bulmaya çalıştı. Başaramayınca da başıyla veda edip bardan çıktı. Prinsens ile Droningen sokaklarının köşesinde durdu. Önce bilinmeyen numaralar servisini aradı, sonra şişeyi açtı. Bourbon kokusunu alınca midesi kasıldı. Ama yapması gereken şey için anestetik bir maddeye ihtiyacı olduğunu biliyordu. 3 yıldır ağzına içki koymuyordu. Belki de bu süre içinde durumu düzelmişti. Şişeyi ağzına dayadı. Geriye eğilip şişeyi kaldırdı. 3 yıldır ayıktı. O zehir vücudunda napalm bombası etkisi yarattı. Durumu düzelmemişti, eskisinden de kötüydü. Harry pantolonuna veya ayakkabılarına içki dökülmesin diye öne eğilip bir eliyle duvara yaslandı. Arkasındaki asfalt yoldan topuklu ayakkabı sesleri geldiğini duydu. ''Hey beyefendi, güzel mi ben?'' Harry boğazı dolmadan önce tabii demeyi başardı. Ağzından fışkıran sarı sıvının kaldırıma çarpma hızı da çapı da etkileyiciydi. Sonra topuklu ayakkabıların kastaniyet gibi sesler çıkararak uzaklaştığını duydu. Elinin tersiyle ağzını silip tekrar denedi. Başını geriye attı. Viskiyi safrayla birlikte yuttu ve tekrar kustu. Üçüncü seferde kusmamayı başardı o an için. Dördüncü seferde başarılı oldu. Beşinci sefer cennetti. Harry taksi çevirip şoföre adresi verdi. Truls Benson karanlıkta aceleyle yürüyordu. Apartmanın önündeki güzel ve güvenli evlerin ışıklarıyla aydınlanan otoparktan geçti. O evlerde atıştırmalıklar ve demlik dolusu kahveler, hatta belki bira bile çıkarılıyordu ve televizyonlar açılıyordu. Çünkü artık haberler bitmiş olduğundan televizyon izlemek daha eğlenceliydi. Truls emniyet müdürlüğünü arayıp hasta olduğunu söylemişti. Neyi olduğunu sormamışlardı. 3 gün mü gelmeyeceğini sormuşlardı sadece. Ne de olsa hasta raporu ibraz etmeden 3 gün gelmeme hakkı vardı. Truls bir insanın tam 3 gün hasta olacağını nereden bilebileceğini sorarak karşılık vermişti. Lanet olası kaytarıcıların ülkesiydi bu. İnsanların ellerinden gelse çalışacaklarını, çalışmak istediklerini ciddi ciddi iddia eden lanet olası politikacıların ülkesiydi. Norveçlilerin Sosyalist Parti'ye oy vermesinin sebebi bu partinin kaytarmayı insan hakkı olarak görmesiydi. Hasta raporu almadan 3 gün işe gitmemenize ve evde oturup 31 çekmenize, kayağa gitmenize veya akşamdan kalmalığınızın geçmesini beklemenize izin veren bir partiye kim oy vermezdi? Sosyalist Parti bunun avant olduğunu biliyordu elbette ama yine de makul görünmeye çalışıyorlardı. İnsanların çoğunluğuna güvenmekle övünüyor ve hasta numarası yapma hakkı tanımayı bir çeşit sosyal reform olarak sunuyorlardı. Kalkınma Partisi ise daha da sinir bozucuydu. Çünkü vergi indirimleriyle oy satın alıyor ve bunu gizlemeye pek çalışmıyordu bile. Truls bütün gün oturup bunu düşünmüştü. Silahlarını gözden geçirirken, doldururken, kontrol ederken, bir gözünü kilitli kapıdan ayırmazken ve otoparka giren bütün araçları, Mertli'nin dev suikast tüfeğini yıllar önce bir vaka soruşturması sırasında elde etmişti, dürbünüyle incelerken. Silahlara el konulmasından sorumlu memur bu tüfeğin hala emniyet müdürlüğünde olduğunu sanıyordu herhalde. Truls yiyecek almak için eninde sonunda dışarı çıkması gerekeceğini biliyordu. Ama hava kararana ve dışarısı tenhalaşana dek beklemişti. 11'e, Remy süpermarketin kapanış vaktine az kala Steyr'ın yanını alıp gizlice dışarı çıkmış ve süpermarkete koşarak gitmişti. Rafların arasında yürürken bir gözünü yiyeceklerden, diğerini de müşterilerden ayırmamıştı. Bir hafta yetecek kadar Fjordland köftesi almıştı. Küçük saydam poşetler içinde satılan soyulmuş patatesler, köfteler, kremalı bezelye ve salça. Hepsini bir tencere dolusu kaynar suya at, poşetleri keserek aç ve içindekileri tabağa boşalt. Gözlerini kapatınca insana gerçek yemekleri bile hatırlatabilirlerdi. Truls Benson apartman kapısının önündeyken kilidi anahtara sokarken karanlıkta arkasından birinin koşarak yaklaştığını duydu, panikle döndü. Wigdis ağanın dehşet içindeki yüzüne baktığından eli ceketinin içindeki tabancasının kabzasına gitmişti bile. Kadın kekeleyerek sizi korkuttum mu diye sordu. Truls hayır diye kestirip attı ve kapıyı kadın için açık tutmadan içeri girdi. Ama kadın kilolu olmasına karşı kapı kapanmadan önce apartmana girmeyi başardı. Truls asansör düğmesine baktı. Korkuyor muydu? Tabii ki korkuyordu. Peşinde Sibiryalı kazaklar vardı. Bunda korkutucu olmayan herhangi bir taraf var mıydı? Wigdis A. Truls'ün arkasında hızlı hızlı soluyordu. Artık çoğu kadının olduğu gibi o da aşırı kiloluydu. Gerçi Truls hayır demezdi ama neden kimse bunu açıkça söylemiyordu? Norveçli kadınlar öyle şişmanlamıştı ki bir sürü hastalığa davetiye çıkarıyorlardı ve bu yüzden ölerek ırkın üremesini sekteye uğratacaklardı. Ülkenin nüfusunu azaltacaklardı. Sonuçta hiçbir erkek onca yağın arasında debelenmek istemezdi. Kendi yağları hariç elbette. Asansör gelince bindiler, kablolar acıyla haykırıyordu sanki. Truls erkeklerin de en az kadınlar kadar kilo aldığını ama bunun o kadar göze batmadığını okumuştu. Kalçaları daha küçük olduğundan daha iri ve güçlü görünüyorlardı sadece. Tıpkı Truls gibi. 10 kilo zayıf halinden daha iyi göründüğü kesindi.
Oysa kadınlarda dalgalanan, titreşen yağ katmanları görünce onları tekmelemek istiyordu. Ayağının o yağlara gömülüp gözden kaybolduğunu görmek istiyordu. Şişmanlığın yeni kanser olduğunu herkes biliyordu. Ama yine de zayıflama histerisinden yakınıyor ve gerçek kadın vücudunu övüyorlardı. Sanki egzersiz yapmamak ve aşırı beslenmek örnek alınması gereken mantıklı bir modelmiş gibi. Sahip olduğu vücutla mutlu ol falan filan. Bu mantığa göre bir kişinin beslenme bozukluğundan ölmesindense yüzlerce kişinin kalp hastalığından ölmesi daha iyiydi. Üstelik artık Martine bile öyle görünüyordu. Evet, hamileydi, Truss bunu biliyordu. Ama Martine'nin onlardan biri haline geldiği düşüncesini aklından çıkaramıyordu bir türlü. Wiggins ağa gülümseyerek "Üşüyor gibisiniz" dedi. Truss ağanın neyin kısaltması olduğunu bilmiyordu ama kadının zilinde yazan buydu. Wiggins ağa. Var gücüyle kadına sağ yumruğunu çakmak geldi içinden. Kadında o lanet olası hamster yanakları varken parmak eklemlerini incitmekten kaygılanmasına gerek yoktu. Veya belki de onu düzmek istiyordu veya her ikisine birden. Truss bu kadar sinirli olmasının sebebini biliyordu. Sebep o cep telefonuydu. 34. ayrımın sonu. Sayfa 417.